Ayrım 2, Hepimiz Katiliz, Jean-Paul Sartre, sayfa 15. Sömürgecilik bir sistemdir. 27 Ocak 1956'da yapılan Cezayir Savaşı karşıtı bir toplantıda konuşma, yayıncının notu. Sizi yeni sömürgecilik aldatmacısı denebilecek şeye karşı uyarmak isterim. Yeni sömürgeciler, iyi sömürgecilerin ve çok kötü sömürgecilerin var olduğunu düşünürler. Kötü sömürgecilerin işlediği suçlar nedeniyle sömürgelerin durumu kötüleşmiştir. Aldatmaca şurada yatmaktadır. Sizi alır Cezayir'de gezdirirler. Halkın içinde bulunduğu korkunç sefaleti gönüllü olarak gösterirler. Kötü sömürgecilerin Müslümanları nasıl aşağıladıklarını anlatır ve eklerler. Ve bu nedenle en iyi Cezayirliler silaha sarıldılar. Artık dayanamıyorlardı. Eğer gezi beceriyle düzenlendiyse şu inançlarla geri dönersiniz. 1. Cezayir sorunu ilk planda ekonomik bir sorundur. Söz konusu olan iyi düşünülmüş reformlarla 9 milyon insana ekmek verebilmektir. 2. Cezayir sorunu ikinci planda sosyal bir sorundur. Doktor ve okul sayısı arttırılmalıdır. 3. Cezayir sorunu nihayet psikolojik bir sorundur. Döman'ı ve onun işçi sınıfının aşağılık kompleksine ilişkin söylediklerini anımsayacaksınız. Henry Döman, Sosyalizmin Psikolojisi Üzerine, yayıncının notu. Döman bununla yerlilerin karakterine ilişkin de bir anahtar sunmuş oluyordu. Kötü muamele gören, kötü beslenen, okuma yazma bilmeyen Cezayirli, efendilerine karşı aşağılık kompleksi duymaktadır. Eğer bu üç faktöre etkide bulunulursa, bu kompleksi hafifletmek olanaklıdır. Yeterli yiyeceğe ve işe sahip olur, okuma yazma öğrenirse alt insan olmaktan utanmak zorunda kalmayacak ve bizler de eski Fransız-Arap kardeşliğine yeniden kavuşacağız. Fakat her şeyden önce buraya politika karıştırmamanız gerekir. Politika soyut bir şeydir. Eğer insan açlıktan ölüyorsa seçim hakkının ona ne yararı olabilir? Serbest seçimler, anayasa yapıcı meclis, Cezayir'in bağımsızlığı gibi şeylerle karşımıza çıkanlar, sorunu sadece karıştıran provokatörler ve fesatçılardır. İşte bu tür argümanlar ileri sürülmektedir. FLN liderlerinin verdiği yanıt ise şöyle olmuştur. Eğer Fransız süngüleri altında mutlu olsaydık bile yine savaşırdık. Haklılar. Ve daha da ileri gitmek gerekir. Fransız süngüleri altında sadece mutsuz olunabilir. Cezayirlilerin çoğunluğunun dayanılmaz bir sefalet içinde yaşadıkları doğru. Fakat gerekli reformların Fransa Cezayir'de egemenliğini korumayı amaçladığı sürece ne iyi sömürgeciler tarafından ne de ana yurt tarafından uygulanamayacağı da bir gerçektir. Cezayir halkı özgürlüğünü elde ettiğinde bu reformları kendisi gerçekleştirecektir. Çünkü sömürge egemenliği ne bir rastlantılar oyunu ne de binlerce bireysel girişimin istatistik sonucudur. Sömürgecilik 19. yüzyıl ortalarında kurulan, 1880 dolaylarında ürünlerini vermeye başlayan, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra çöküş dönemine giren ve bugün sömürgeci ulusa karşı yönelmiş bir sistemdir. Ne yazık ki sizlere göstermek istediğim Cezayir örneği bu sistemin en belirgin ve dikkat çekici örneğidir. Sömürgeciliğin şiddetini, onda içerili olan zorunluluğu ve bunun bizi nasıl bugün bulunduğumuz yere getirmek zorunda olduğunu ve şeytan dönencesi içinde doğan en temiz niyetin bile nasıl doğduğu gibi yok olduğunu anlatmak istiyorum sizlere. Çünkü bir iyi sömürgecilerin bir de diğerlerinin yani kötü sömürgecilerin olduğu doğru değildir. Sadece sömürgeciler vardır, hepsi bu. Sistemin hem kurbanı hem de kazanç sağlayanı olan küçük memurları ve Avrupalı işçileri sömürgecilere dahil etmiyorum. Eğer bunu kavrarsak, Cezayirlilerin bu ekonomik, sosyal ve politik sisteme karşı neden önce politik mücadeleye başladıklarını ve gerek onların kurtuluşunun gerekse de Fransa'nın kurtuluşunun neden sadece sömürgeciliğin yıkılmasından doğabileceğini anlarız. Sistem kendi kendine kurulmadı. Temmuz Monarşisi ve 2. Cumhuriyet fethedilmiş Cezayir'le ne yapacağını pek bilmiyordu. Niyetleri Cezayir'i bir yerleşim sömürgesine dönüştürmekti. Bugue, Romalılar örneğine benzeyen bir sömürgeleştirme planlıyordu. Afrika ordusunun terhis edilen erlerine büyük çiftlikler verilecekti. Bu girişim sürdürülmedi. Daha sonra Avrupa ülkelerinin fazla nüfusu, Fransa ve İspanya'nın en yoksul köylüleri Afrika'ya sürülmek istendi. Bu ayak takımı için Cezayir, Konstantin ve Uran kentleri çevresinde köyler kurulmuştu. Bunların çoğunluğu hastalıklar sonucunda kırıldılar. 1848 yılının Haziran ayından sonra varlıkları düzen güçlerini huzursuz eden işsiz işçiler Cezayir'e yerleştirilmeye, daha doğrusu zorla gönderilmeye çalışıldı. Gönderilen 20 bin işçinin çoğu ateşli hastalıklar ve koleradan öldü. Kalanlar Fransa'ya dönmeyi başardılar. Sömürgeci girişim böylece duraksamış oldu. İkinci İmparatorluk sırasında ise endüstriyel ve ekonomik yayılmaya uygun olarak yeniden biçim aldı. Birbiri ardına büyük şirketler kuruldu. 1863 Société de Crédit Français Colonial et de Banque, 1865 Société Marseille de Crédit, Compagnie de Minières de Fer de Mocta, Société Générale de Transport Maritime à Vapeur. Bu kez sömürgeci olan kapitalizmin kendisidir. Bu yeni sömürgeciliğin teorisyeni ise Jules Ferry olmuştur. Sürekli sermaye fazlası olan ve önemli miktarda sermaye ihracı yapan Fransa için sömürge sorununu bu açıdan değerlendirmek yararlıdır. Sömürge sorunu, endüstrisinin niteliği gereği büyük boyutlu ihracata gereksinimi olan bizim gibi ülkeler için asli bir sorun, yani pazar sorunudur. Nerede politik bir egemenlik varsa orada ürünlerin egemenliği, ekonomik egemenlik de vardır. Gördüğünüz gibi sömürgeci emperyalizmi ilk tanımlayan Lenin değil, 3. Cumhuriyet'in büyük şahsiyeti Jules Ferry olmuştur. Ve yine gördüğünüz gibi bu bakan 1956 yılının fellahlarıyla aynı düşüncededir. Önce politika diye ilan eder ki fellahlar 3 çeyrek yüzyıl sonra sömürgecilere karşı tam da bunu uygulamaktadırlar. Önce direnişler kırılacak, kadrolar yok edilecek, yenilgiye uğratılacak, terörize edilecek ve ancak bundan sonra ekonomik sistem kurulacaktır. Nedir sorun? Sorun bağımlı kılınmış ülkelerde endüstriler kurmak mıdır? Kesinlikle değil. Fransa'nın fazla sermayesi geri kalmış ülkelere yatırılmıyor. Çünkü bu durumda rantabilite sağlanamayacak, kârların gerçekleşmesi uzun zaman alacaktır. Önce her şeyin kurulması, geliştirilmesi gerekir. Bütün bunlar gerçekleşse bile ana yurdun üretimi için hiç yoktan rekabet yaratmanın neresi iyidir? Ferry açıkça söylüyor, sermaye Fransa'da kalacak, mamül maddeleri sömürgeleştirilmiş ülkelere satılacak, yeni endüstrilere yatırılacak. Bunun doğrudan sonucu 1884 Gümrük Birliği'ydi. Bu birlik hala yürürlüktedir. Bu uluslararası pazarda fiyatları yüksek olduğu için engellenen Fransız endüstrisine Cezayir pazarında tek el güvencesi sağlamaktaydı. Peki ama bu yeni endüstri ürünlerini kime satmayı düşünüyordu? Cezayirlileri mi? Olanaksız. Cezayirliler gerekli parayı nereden bulacaklardı? Bu sömürgeci emperyalizme ek olarak sömürgelerde alım gücü yaratılacaktı. Her türlü ayrıcalıktan yararlanacak ve potansiyel alıcılar haline getirilecek olan elbette sömürgecilerdi. Yeni yerleşimci, öncelikle yeni pazarlar arayan bir kapitalizm tarafından yoktan var edilen yapay bir alıcıdır. Daha 1900 yılında Peyromov resmi sömürgeciliğin bu yeni özelliğini vurgulamaktaydı. Sömürgecinin mülkiyeti sömürgeciye doğrudan ya da dolaylı olarak devlet tarafından parasız olarak verilmiştir. Ya da o her gün devletin çevresinde ayrıcalıkların dağıtıldığını görmüştür. Hükümet onun gözü önünde bireysel çıkarlara daha eski ve ekonomik olarak bütünleşmiş ülkelerde devletin yapabileceğinden hissedilir ölçüde daha büyük fedakarlıklarda bulunmuştur. Burada sömürgesel ikiyanlılığın diğer yanı bütün şiddetiyle belirmektedir. Sömürgeci alıcı olabilmek için satıcı olmak zorundadır. Kime satacaktır? Ana yurttaki Fransızlara. Ve eğer bulunduğu yerde endüstri yoksa ne satabilir? Gıda maddesi ve ham madde. Bundan sonra Bakan Ferry ve teorisyen Leroy Boileau'nun koruması altında sömürge statüsü kurulur. Peki devletin sömürgeciye tanrılarla ihracatçıların bu göz bebeğine feda ettikleri nelerdir? Yanıt basit. Devlet sömürgeciye Müslümanların mülklerini feda etmiştir. Zira sömürgeleştirilmiş ülkenin doğa ürünlerinin topraktan yetiştiği, toprağın ise yerli halka ait olduğu doğrudur. Pek fazla nüfus yoğunluğuna sahip olmayan, büyük miktarda tarıma açılmamış toprakların bulunduğu bazı bölgelerde soygun daha az göze batar. Görülen sadece askeri işgal ve zorunlu çalışmadır. Fakat Fransız askerleri geldiğinde Cezayir'de bütün verimli topraklar işlenmişti. Demek ki toprakların ekime açılması denen şey bir yüzyıl boyunca süren yerlilerin soyulmasına dayanmaktaydı. Cezayir tarihi Avrupalıların toprak mülkünün Cezayirlilerin toprakları hesabına giderek daha yoğunlaşmasının tarihidir. Bütün yollar mübahtı. Başlangıçta en ufak direnişten mülksüzleştirmek ya da el koymak için yararlanılırdı. Bugue sık sık şöyle derdi. Önemli olan toprağın iyi olmasıdır. Toprağın kime ait olduğunun hiç önemi yok. 1871 isyanının büyük yararı olmuştur. Yenilgiye uğrayanların elinden yüz binlerce hektar toprak alınmıştır. Oysa bunun yetmeyeceğinden korkulması gerekiyordu. Dayanağımız Müslümanlara güzel bir armağan vermekti. Başlarına medeni kanunumuzu sardık. Peki bu kadar cömertliğin nedeni ne? Çünkü kabile mülkiyeti çoğu kez kolektif mülkiyetti ve spekülatörlere bu toprakları yavaş yavaş satın alma olanağı yaratmak için bu kolektif bütünü parçalamak istiyorlardı. 1873'te araştırma komiserleri büyük ortak toprakları bireysel toprak parçalarına dönüştürmekle görevlendirilmişlerdi. Her miras hissesi için herkese verdikleri pay belgesi hazırlamışlardı. Bu pay belgelerinin bazıları hayaliydi. Duar Harar'da araştırma komiseri 8 hektar toprak üzerinde 55 pay sahibi saptamıştı. Bunlardan birine rüşvet vermek yetiyordu. Rüşveti alan toprağın bölüşülmesini talep etmekteydi. Son derece karmaşık olan Fransız muhakeme usulü bütün pay sahiplerini mahvetmişti ve Avrupalı spekülatörler bütün bu parçaları bir dilim ekmek fiyatına almışlardı. Toprakların temerküzü ve makineleşme sonucunda mahvolan yoksul köylülerin tarlalarını satmaları ve kent proletaryasına katılmaları elbette bizde de olmuştur. Fakat yine de burada insanlar kelimenin tam anlamıyla soyulmaksızın kapitalizmin acımasız yasası işlemişti. Cezayir'de Müslümanlara kasıtlı olarak utanmazca yabancı bir hukuk dayatılmıştı. Çünkü bu hukukun onlara uygun olmadığı, Cezayir toplumunun iç yapılarını yok edeceği biliniyordu. Operasyon 20. yüzyılda ekonomik bir yasanın kör zorunluluğuyla sürdürüldüyse eğer, bunun nedeni Fransız devletinin feodal bir tarım ülkesinde kapitalist liberalizmin yaşam koşullarını yapay ve vahşi biçimde yaratmış olmasıdır. Ne var ki bu, daha kısa süre önce ulusal mecliste bazı konuşmacıların hukukumuzun Cezayirlilere zorla kabul ettirilmesini Fransız uygarlığının iyiliklerinden biri olarak övmelerine engel olmamıştır. İşte bu operasyonun sonuçları. 1850'de sömürgeciler 115 bin hektar toprağa sahiplerdi. 1900'de bu 1 milyon 600 bin hektar, 1950'de ise 2 milyon 703 bin hektardı. Bugün 2 milyon 703 bin hektar Avrupalı toprak sahiplerine ait. Fransız devleti beylik topraklar olarak adlandırılan 11 milyon hektar toprağa sahiptir. Cezayirleri 7 milyon hektar bırakılmıştır. Kısaca Cezayirlilerin topraklarının 3'te 2'sini yitirmesine bir yüzyıl yetmiştir. Üstelik yoğunlaşma yasası kısmen Avrupalı küçük toprak sahiplerine karşı da etkili olmuştur. Bugün 6 bin büyük toprak sahibinin brüt geliri 12 milyonun üzerindedir. Bazıları milyar sınırına ulaşır. Sömürge sistemi yerleşmiştir. Fransız devleti sömürgecilere ana yurdun endüstriyel ürünlerini satma olanağı tanıyan alım gücü sağlamak için Arapların topraklarını bırakır ve sömürgeciler ana yurt pazarlarına bu gasp edilen ülkenin ürünlerini satarlar. Bu andan sonra sistem kendiliğinden güçlenir. Bir daire içinde döner. Biz sistemin bütün etkilerini göstereceğiz ve giderek daha acımasızlaştığını göreceğiz. 1. Toprak Fransızlaştırılarak ve parçalanarak yerine herhangi bir şey konmadan toplumun eski kabile yapısı yıkılmıştır. Kadroların bu imhası sistematik olarak teşvik edilmiştir. Bunun nedeni birinci planda direniş güçlerinin ortadan kaldırılması ve kolektif güçlerin yerine dağınık bireyleri koymasıdır. İkinci planda bu iş gücünü serbest kılacaktır. En azından tarım makineleşmediği sürece. Ki sadece bu iş gücünün varlığı nakliye giderlerini dengeleyebilir. Sadece bu, ana yurdun maliyet fiyatları sürekli düşen ekonomisi karşısında sömürge kuruluşlarının rantabilitesini güvence altına alabilir. Böylece sömürgecilik Cezayir halkını dev bir kır proletaryasına dönüştürmüştür. Cezayirliler için şu söylenebilirdi. Bu insanların 1830'ların insanlarından farkları yok. Aynı topraklarda çalışıyorlar. Sadece artık bu toprakların sahibi değil, topraklara sahip olanların kölesi haline geldiler. 2. Eğer en azından başlangıçtaki soygun sömürgeci karakterde olmamış olsaydı, belki de tarımın makineleşmesi Cezayirlere ürünlerini düşük fiyatlarla satma olanağı verirdi. Fakat Cezayirliler sömürgecilerin müşterileri değiller, olamazlar. Sömürgeci ithalatını ödeyebilmek için ihracat yapmak zorundadır. O Fransız pazarı için üretir. Sistemin mantığı gereği sömürgeci yerlilerin gereksinimlerini Fransa'da yaşayan Fransızların gereksinimlerine feda etmiştir. 1927 ile 1932 yılları arasında bağcılık 173 bin hektar daha kazanmış, bunun yarısından fazlası Müslümanlardan alınmıştır. Oysa Müslümanlar şarap içmezler. Ellerinden alınan bu topraklara Cezayir pazarı için tahıl ekiyorlardı. Bu kez sadece toprakları gasp edebilmekle kalınmamış, bu topraklara asma kütüğü ekerek Cezayir halkının elinden temel gıda maddesi de alınmıştı. En verimli topraklardan koparıp alınmış ve sadece bağcılığa ayrılmış yarım milyon hektar Müslüman kitleler için ürün vermez ve esasen kayıp topraklardır. Peki Müslümanların gıda maddesi satan bütün dükkanlarında bulunan narenciye ürünlerine ne demeli? Fellahların yemek sonrası portakal yediğini mi sanıyorsunuz? Bütün bunların sonucunda tahıl ekimi yıldan yıla daha güneye çekilmiş sahraya dayanmıştır. Bunun Fransızların ihsanlarından biri olduğunu kanıtlamaya hazır birileri her zaman bulunur. Eğer ikili alanlar değişikliğe uğruyorsa bunun nedeni mühendislerimizin ülkeyi çölün sınırına kadar sulamalarıydı. Bu yalanlar ana yurdun her şeye inanan ya da kayıtsız kalan sakinlerini yanıltabilir. Oysa fellah güneyin sulanmadığını biliyor. Eğer orada yaşamak zorunda bırakıldıysa bunun nedeni Fransa'nın veli nimetinin kendisini kuzeyden kovmasıdır. Verimli topraklar ovada, kentlerin çevresinde bulunuyor. Sömürgeleştirilmiş halka ise çölü bıraktılar. Dolayısıyla durum giderek kötüleşmektedir. 70 yıldır tahıl üretiminde artış sağlanmamıştır. Oysa Cezayir halkı bu süre içerisinde 3 kat çoğaldı. Eğer biri kalkıp bu yüksek doğum oranının Fransa'nın lütuflarından biri olduğunu söylemek isterse ona, doğum oranının en yüksek olduğu halkların en yoksul halklar olduğunu anımsatılmalıdır. Çocuklarına sefalet içinde dünyaya gelme, köle olarak yaşama ve açlık çekerek ölme izni verdiğimiz için Cezayirlilerden ülkemize teşekkür etmelerini mi bekleyeceğiz? Bu konuda kuşkusu olanlar için işte bazı resmi rakamlar. 1871 yılında Cezayir'de kişi başına düşen tahıl miktarı 5 kenteldir. Bu miktar 1901'de 4 kental, 1940'da 2,5 kental, 1945'te 2 kental olmuştur. Aynı zamanda bireysel toprak mülkiyetinin sınırlılığı, ortak otlak alanlarının ve yol geçme parasının kaldırılması sonucunu doğurmuştu. Güneyde hayvancılıkla uğraşan Arapların yerleştirildiği çöl kenarında hayvancılık bir ölçüde korunabilirdi. Kuzeyde ise tamamen yok oldu. 1914'ten önce Cezayir 9 milyon baş hayvana sahipti. 1950'de sadece 4 milyon baş hayvan kalmıştı. Bugün tarımsal üretim şöyle tahmin edilmektedir. Müslümanların toplam üretimi 48 milyar frank, Avrupalıların ise 92 milyar frank. Tarımsal üretimin üçte birini 9 milyon insan sağlamaktadır. Ve bunların hizmetinde sadece bu üçte birin bulunduğunu unutmayalım. Geriye kalan Fransa'ya gitmektedir. Yani bu insanlar sahip oldukları verimsiz topraklar üzerinde ilkel aletleriyle çalışarak kendilerini doyurmak zorundalar. Müslümanların payından eğer kişi başına tahıl tüketiminin 2 kental olduğu varsayılırsa, kendi gereksinimleri için 29 milyar çıkarılması gerekir. Bu birçok ailenin bütçesinden beslenme giderlerinin sınırlanmasının olanaksızlığında ifadesini bulur. Bütün paralarını gıda maddeleri yutmaktadır. Giysi ve barınma için, tohumluk ve alet almak için ellerinde hiçbir şey kalmaz. Ve bu sürekli büyüyen sefaletin tek nedeni gösterişli sömürge tarımının ülkenin ortasına kanserli bir ur gibi kurulması ve her şeyi kemirerek yiyip bitirmesidir. 3. Büyük toprakların yoğunlaşması beraberinde tarımın makineleşmesini getirir. Ana yurt ürettiği traktörleri sömürgecilere sattığı için son derece hoşnuttur. Verimsiz topraklara yerleştirilmiş Müslümanların verimliliği 5'te 1 azalırken, sömürgecilerin verimliliği her geçen gün hem de sadece kendi kullanımları için artmaktadır. Tarımın modernizasyonunun zor hatta olanaksız olduğu, büyüklükleri 1-3 hektar arası değişen bağlarda hektar başına 44 hektolitre şarap üretilir. 100 hektarın üzerindeki bağlarda ise hektar başına 60 hektolitre üretilmektedir. Şimdi de makineleşme teknolojik işsizliğe neden olmaktadır. Tarım işçilerinin yerini makineler alıyor. Eğer Cezayir'de endüstri olsaydı, Bu durumun etkisi önemli olmakla birlikte yine de sınırlı kalırdı. Ne var ki sömürge sistemi Cezayirlilere bunu yasaklıyor. İşsizler birkaç gün toprak açma işlerinde çalıştırıldıkları kentlere akın ediyor. Daha sonra da gidecek başka yerleri olmadığı için bu kentlerde kalıyorlar. Bu umutsuz alt proletarya yıldan yıla büyüyor. 1953 yılında 90 günden fazla yani 4 günde 1 günden fazla çalışan resmen kayıtlı işçi sayısı 143 bindi. Sömürge sisteminin giderek artan şiddetini bundan daha iyi gösteren başka bir şey yok. Önce ülke işgal edilir, sonra topraklara el konulur ve toprağın eski sahipleri karın tokluğuna sömürülür. Nihayet makineleşmeyle birlikte bu ucuz iş gücü de pahalı gelmeye başlar, böylece yerlilerin elinden çalışma hakkı da alınır. Artık Cezayirlinin payına kendi ülkesinde büyük zenginliklere sahip bir ülkede açlıktan ölmek düşer. Cezayirlilerin Fransızların işlerini ellerinden aldıkları için yakınmaya kalkışan Fransızlar, bu Cezayirlilerin %80'inin aldıkları ücretin yarısını ailelerine gönderdiklerini, duvarlarda kalan 1,5 milyon insanın gönüllü olarak sürgünde yaşayan 400 bin insanın gönderdiği paralarla yaşadığını biliyorlar mı acaba? Bu da sistemin katı sonuçlarından biridir. Cezayirliler, Fransızların onlara Cezayir'de vermediği işi Fransa'da aramak zorunda bırakılmıştır. Cezayirlilerin %90'ı metodik ve şiddetli bir sömürgesel angarya altında bulunuyor. Topraklarından sürünmüş, verimsiz topraklara yerleştirilmiş, yok pahasına gelişmeye zorlanmış olarak işsiz kalacakları korkusuyla direnişe kalkışamıyorlar. Grevciler, grev kırıcı olarak işsizlerin kullanıcılığından endişe duymaktalar. Bundan dolayı sömürgeci bir imparatordur. Fransa'da kitlelerin baskısı sonucunda işverenlerden zorla alınabilen hakları buradaki işçilere tanımaz. Oynak merdiven sistemi yok, toplu sözleşme yok, aile yardımı yok, kantin yok, işçi lojmanları yok. Kerpiçten dört duvar, ekmek, incir ve 10 saatlik iş günü burada ücret gerçekten ve açıkça iş gücünün korunması ve yeniden üretilmesi için gerekli olan asgari düzeydedir. Durum böyledir. İnsanın, Avrupalı gaspçının sistemli biçimde yol açtığı sefalet, kamunun yol ve bayındırlık işleri, hijyen, eğitim gibi doğrudan ölçülebilir olmayan hizmetler denen hizmetlerle dengelenebiliyor mu acaba? Diye sorusu geliyor. Eğer böyle bir tesellimiz olsaydı belki de şunu umut edebilirdik. Belki de iyi düşünülmüş reformlarla. Fakat hayır, sistem acımasızdır. Fransa daha ilk günden başlayarak Cezayirlileri mülksüzleştirdiği ve gerilettiği, onlara özümlenemez bir blok olarak davrandığı için Cezayir'de yapılan her şey sömürgecilerin yararına yapılmıştır. Havaalanları ve limanlardan söz bile etmiyorum. Eğer açlık ve soğuktan telef olmak için Paris'in yoksul mahallelerine gitmek istemiyorsa bunların bir fellaha ne yararı olabilir? Ya caddeler? Bu caddeler büyük kentleri Avrupalıların topraklarına, askeri üslere bağlar. Bu caddeler Cezayirlilerin evlerine ulaşmaları için yapılmamıştır elbette. Kanıt mı? 1954 yılında 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece bir deprem Orleansville ve çevresini yerle bir eder. Gazeteler şu haberi geçerler. Avrupalı ölü sayısı 39, Müslüman Fransız ölü sayısı 1370. Fakat bu ölülerin 400'ü felaketten ancak 3 gün sonra bulunmuşlardı. Bazı duvarlara ancak 6 gün sonra yardım ulaştırılabildi. Kurtarma ekiplerinin özrü Fransızların hizmetlerine ilişkin bir fikir vermektedir. Ne istiyorsunuz? Yollara çok uzakta bulunuyorlar. Hiç olmazsa hijyen konusunda, halk sağlığı konusunda bir şeyler yapılmış mıdır? Orleansville depreminden sonra yönetim duvarlardaki yaşam koşullarının araştırılmasını istedi. Gelişigüzel seçilen duvarlar kentten 30 ya da 40 kilometre uzaklıktaydı ve görevli doktor buralara yılda sadece 2 kez geliyordu. İkinci ayrımın sonu sayfa 24.